Ayrım 4.
Falkraft'ın Marsilya'sını sesini sonuna dek zorlayarak söylemeye başladığında tüm ev çınlıyor. Gel artık Haziran, zaman tükeniyor. Can atıyoruz yeni eylemlere. Bu ayın belki de dünya ölçüsünde tarihi önemdeki görevi, belki de hepimizin el ele vereceği devasa bir mücadeleyi başlatmaktır. Kısa bir süre için Leicester Square yakınında Leicester Street'teki Alman oteline taşındıktan sonra Carl ve Jenny ucuzluğuna kapılarak Dean Street'te Soho şehir bahçesi yanında bulunan dar, karanlık bir sokak iki küçük odacık kiraladılar. Bu merkezi Piccadilly Meydanı yakınlarında karamsar bir mahalleydi. Soho'da farklı ülkelerin ayak takımı oturuyordu. İrlandalılar, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar. Kocaman, vurdum duymaz başkentte tesadüfen bulabildikleri günlük işlerle geçiniyorlardı ve iki yakayı bir araya zor getiriyorlardı. Küçük pencereli, alçak binalar, pis şamlı, tumturaklı fenerler, bir tek ağacın bile bulunmadığı dar Dean Street'i süsleyemiyorlardı. Sonbahar ve kış günlerinde gökyüzü gibi gri olan bu sokak buruk bir izlenim bırakıyordu. Lehen, çocukları Soho şehir bahçesine bodur ağaçlıklı ve sık çimli bahçeyi andıran can sıkıcı bir yere götürüyordu. Binlerce bacanın dumanı alçakta bulunan Dean Street'in üzerine çöküyor ve adeta siyah bir yaz şeridi evlerin etrafını sarıyordu. Soho'nun kör sokaklarındaki hava hiç değişmiyordu ve burada nefes almak her zaman çok zordu. İngilizler bu karanlık, lanet semtteki evlerini büyük bir istekle yabancılara kiralıyorlardı. Çünkü burasını sağlıkları bakımından tehlikeli buluyorlardı. Orta çağın sonlarından beri zaman zaman ortaya çıkan veba, beslenemeyen, evsiz ve doğal olarak onun ilk kurbanları olan yoksullardan büyük ölçüde kenti kurtarıyordu. O zaman sefillerin ve dilencilerin cesetleri eski Londra'nın illetli sokaklarında korkunç hastalığı yayarak ve şehir burjuvalarının konaklarını tehdit ederek yığılıyorlardı. Varlıklı aileler vebalı başkentten kendi çiftliklerine kaçıyorlardı ama genellikle hastalığa yakalanıp yolda ölüyorlardı. Felaket haberini veren çan sesleri tarafından bastırılan iniltiler Londra'nın üzerine çöküyordu. Salgınlarda en fazla zarar gören bölge İngiliz başkentinin liman bölgesiydi. Vebaların cesetleri şu anda Soho'nun bulunduğu yerde tutuluyordu. Bu cesetler mahallenin suyunu zehirliyordu ve Dean Street Londra'nın ölümcül yeri olarak biliniyordu. Carl ve Jenny bunu bilmiyorlardı. Onlar barınacak ucuz bir yer bulduklarına seviniyorlardı ve başarılı bir gelecek için umut doluydular. Çocuklar sağlıklı olduklarında Jenny onları Lehen'e bırakıyor ve kocaman yabancı şehri gezmeye çıkıyordu. Şimdiye dek İngiltere'de hiç bulunmamıştı ama bu ülkenin dilini, kültürünü, tarihini küçük yaştan beri tanıyordu, yakın hissediyordu. Jenny'nin adını, olağanüstü zarif güzelliğini, endamını miras olarak aldığı büyük annesi, sert ve isyankar Argyll'in sülalesinden safkan bir İskoç soylusuydu. İki Jenny'nin dış görünüşlerindeki benzerlik şaşırtıcıydı. İskoç dilberinin saçları açık renkti ve tertemiz deniz suları ile yıkanmış güneş ışınları ile işlenmiş kumu andırıyordu. Londra'daki her şey Jenny'nin ilgisini çekiyordu. Carl ile birlikte Britanya Müzesi'ni, resim galerisini, parkları ve limanın can sıkıcı tersanelerini gezdi. Bir seferinde Engels, Jenny'ye, çocukluğunda kardeşlerinin anlattıklarından tanıdığı Bayan Tussaud'un Mumdan Figürler Müzesi'ne gitmeyi önerdi. Carl da onlara katıldı. Ressam, yaşamı, düşlerini, çağını tuvalde canlandırır. Heykeltıraş ise kalemle taşa boyun eğdirir. Bayan Tussaud, 18. yüzyılın sonunda bir arının çalışkanlığı ile kolay işlenir mumdan yaşadığı yüzyılı canlandırmaya çalışmış. 15. Louis'nin krallığı döneminde doğmuş. Sadece porselen ve boyalı mum, yaşamın sahte altın kaplamasını, yalancı sırmasını, rengarenk elbiselerin çeşitliliğini, perukların buklelerini, yeni doğan kibirli asilzade takımının cilvelerini yansıtabilirlerdi. Önceleri geçim zorluğu çeken, sık sık iş aramak zorunda kalan, ancak çevik, ticari yeteneğe ve bir suret çıkarıcısının becerikli elleri ve keskin gözlerine sahip, kızlık adı Mary Threshold olan Bayan Tussaud, Paris'teki ilk mumdan figürler müzesini kurarak kısa sürede zenginleşmiş. Saray hanımefendileri, kurallar uyarınca kirli bıraktıkları pis vücut ve saçlarını kat kat pudralar altında gizleyerek birbirleriyle yarışırcasına kendi mumdan kopyalarını yaptırırlarmış. Üçüncü sınıfın zenginleri de onları taklit ederlermiş. Ortaya çıkan bu mumdan ikizler pahalı elbiseler ile giydirilip özel bölmelere kaldırılırmış. Bu 1789 yılına dek devam etmiş. Devrim fırtınası Fransız monarşisinin birçok kuklasını devirmişti. Mum figürler müzesinin sahibesi iflas etmişti. Kuklaların pembe yanaklarından takma benleri, soyluların modacıları tarafından icat edilmişlerdi. Sökmeye, oldukça abartılı bir şekilde kabartılmış saçların üzerine üç renkli kokartlar takmaya ve kraliyet hanımlarını sans şulot kızlar gibi giydirmeye girişen Madame Tussaud'un çabaları sonuçsuz kalmıştı. Alev alev yanan Voltaire'in sırıtan mumdan dişlerini ve kısa bir süre sonra giyotinin kesin olarak hesaplaşacağı sosyetik bayanların ıvır zıvırlarını seyretmek için pek az yurttaş çarşı ve meydanlardaki seyyar temaşalara gidiyorlardı. Madame Tussaud, daha fazla kazanç getirmeyeceği anlaşılan kuklaları sandıklara saklayarak başka geçim kaynakları aramaya koyulmuş. Devrimci kutlama alanlarında dekorasyonlar yapmış ve kazandığı paralar ile boyuna eşya almış. Onun hesabınca bu eşyalar bir süre sonra büyük kârlar getirecekti. Üstün bir koku alma yeteneğine sahip bu atak kadın, mallarına el konulan, giyotine gönderilen ve ülkeden kaçan karşı devrimcilerin nadide eşyalarının yok pahasına satıldığı açık arttırma salonlarının sürekli ziyaretçisi olmuştu. Cellat Samson'dan uzun pazarlıklar sonunda körelmiş halk usturalarından birisini elde etmeyi başardı. Madame Tussaud, kararan bıçağın üzerinde Marie Antoinette ve Danton'un kan izlerini buldu. Terör günlerinde girişken kadın portatif iskemlesiyle ölüm sehpasının hemen yanına yerleşiyordu. Usta parmakları ölülerin yüzlerini resimliyor, henüz soğumamış kesik kafaların kalıplarını çıkarıyordu. Tarihi değeri olan eski püskü şeyleri toplayan kadının küçük bir odası hapishane ve morg artıklarıyla dolmuştu. Termidor'dan sonra Madame Tussaud fiyatı hızla artan bir hazineye sahipti. Mücevherlerinin arasında Bastille'in ana kapısının aşırılan anahtarı, Robespierre'in kaftan ve perukları, üzerinde Saint-Just'ın notlarının bulunduğu kitaplar, konvansiyonun el yazması kararnameleri, son devrimcilerin idam edilmeden önce giydikleri maskeler, yok olan devrimin kanlı izleri vardı. 19. yüzyılın başında Madame Tussaud'un yeni asilzadelerin ilgisini mumdan figürlere çekmeye çalışması boşunaydı. Ressam David ve dahi heykeltıraş Janov'un muhteşem yaratılarından sonra bu süslü püslü kuklalar son derece iğrenç görünüyorlardı. Düş kırıklığına uğrayan ve yoksullaşmaya başlayan madam Fransa'yı terk ederek manşı geçip mumdan döküntülerini umursamaz ağır kanlı İngiltere'ye taşıdı. Devrim kaygısı tanımayan Britanyalılar her tarafı su ile çevrili adalarından kargaşa dolu kıtayı ilgi ve korku ile izlemekteydiler. Yarı deli tek kollu Nelson, özgürlük, eşitlik, kardeşlik sözlerinin izini taşıyan her şeyi gemi toplarıyla acımasızca ateşe tutarak İngilizlerin huzurunu koruyordu. Mumdan Figürler Müzesi'nin sahibesi sakin, kanaatkar Londra'da barınak buldu. Çok şey vadeden afişler tarafından davet edilen zengin, aylak seyirciler, Madame Tussaud'un hazırladığı Fransız devrimi görüntüsünü uzun uzun inceliyorlardı. Kanlı bir çarşaf altında Marat, bunun yanı sıra hapishane parmaklıkları arasında Josephine Beauharnais, şüphe uyandıracak kadar Prens Conti'ye, Mumdan Figürler Müzesi'nin ilk destekçisi, benzeyen bir Sans-Claude, uzunca bir bıçağı olan garantili giyotin ve kesilen kellelerin içine düştüğü sele, etrafına seyirci kalabalıkları topluyordu. İngilizler atalarının gerçekleştirdiği kanlı devrimlerden 100 yıl sonra şimdi oldukça gergin sinirlerini yabancı dehşetlerin soğuk duşu altına büyük bir istekle tutuyorlardı. Ama hep aynı kanlı kafalarda gün geçtikçe Londraların ilgisini çekmemeye başladı. Yorulmak bilmeyen kukla ustası aceleyle seyircileri etkilemek amacıyla başka yollar denedi. Mumdan figürler müzesine canlılık getirdi. Asık suratlı Napolyon'un yanı sıra modern bir sirk palyaçosu ortaya çıktı. Marat, sahte senet ve İngiliz bankasından para çalmaktan asılan Züppe Henry Fauntleroy tarafından arka plana itildi. Marie Antoinette ise bu dönemde bir Londra batakhanesinde ölen Lady Hamilton'ın gölgesinde kaldı. Madame Tussaud, mumdan kopyalarının yaşamını elinden geldiğince renklendirmeye çabalıyordu. Ona göre Londra değerli bir modeldi. İleri yaşlılık döneminde de madamın temel ilgisi suçlar, tüyler ürpertici katliamlar ve polisiye dramlarda yoğunlaşıyordu. Yıpranmış, yılların etkisiyle erimiş ihtiyar kadın, acımasız İngiliz mahkemelerinin de sürekli misafiriydi. Kan kokan ve kanla bezeli her şeyi hırsla koleksiyonuna katıyordu. İnsan zehirleyenler, çocuk katilleri, hırsızlar, kundakçılar onun modelleriydi. Yıpranmış dar ağacı urganlarını, öldürmek ve işkence yapmak için kullanılan her türlü silahı, kurbanların kafataslarını satın alıyordu. Müzenin sergileri her yıl değişiyordu. Eskiyen tiyatro ünlüleri, sansasyonel kazaların kurbanları ve nihayet devrimlerin düşürdüğü ya da istifalarını veren hükümetler acımasızca yok ediliyordu. Kısa bir süre önce put gibi tapılan insanlara mezarlara atılmadan camdan gözler takılır, saç, kirpik ve sakal yapıştırılırmış. Ateş sararmış vücutları ve özensizce boyanmış kafaları anında eritiyormuş. Uzmanların usta elleri mumdan maskeler yaratmış. Sonra bu maskeler ölçüsü uyan figürlere geçirilerek gazetelere yansıyan sansasyonlar, hükümet değişiklikleri, başarı ve trajediler gözetilerek yeni kahramanlara uyarlanıyormuş. Yarı karanlık salonda eski bakanlar yerlerini hızla yeni kabine üyelerine veriyordu. Büyük Britanya'nın toplumsal yaşamında etkili olmuş şahsiyetler, İrlandalı Palmerston, İskoçyalı Gladstone ve kraliçenin gözdesi Disraeli özel vitrinlerde duruyordu. Karl, Jenny ve Friedrich, imparatorluğun gerçek sahiplerinin mumdan kopyalarına doğru yöneldiler. Hiçbir şey, hatta Bayan Tussaud'un dalkavuk heykeltıraş kalemi bile, cimri Lord Palmerston'ın kısacık beyaz saçlarla çevrili, sarkık dudaklı, adeta yırtıcı bir hayvanınkini andıran yüzünün kendini beğenmiş ve iktidar hırsını yansıtan ifadesini yok edemiyordu. O artık 66 yaşında dedi Engels. Palmerston, Byron'la birlikte okumuş ve o da şiir yazmaya çalışmış ama çok kötü. Öyle mi? Diye şaşkınlığını dile getirdi Jenny. Ona şair demek için bin şahit ister. Dış görünüşüyle daha çok bir tefeciye benziyor. Peki ama Britanya siyasetinin gidişatı üzerinde bu kadar büyük bir etkiyi nasıl elde etmiş? Özelliklerini birleştirerek. O, asla bir Demosthenes değil. Dipnot. Demosthenes, İsa'dan önce 413. Atina ile Sparta arasındaki Peloponnes Savaşı sırasında strateji alanındaki yaratıcılığı ile kendini gösteren Atinalı komutan. Ama alaycı kindarlık, intikamcılık ve kurnazlık onda bol miktarda var. Çok sinsi biri. Kariyerinin başında Peel ve Gladstone gibi fanatik bir Tory'miş. Ama 1830 yılından sonra uluslararası siyasetin farklı yönde olduğunu sezerek Whiglere katılmış. Dipnot. Toryler ve Whigler. İngiliz burjuva siyaset alanındaki iki rakip parti. Muhafazakar ve Liberal Parti'nin öncülleri. Tory muhafazakar, Whig liberal akımı temsil eder. Bu onun değerini arttırmış. İtalyan ve Macar devrimcilere ikiyüzlüce yaltaklanmaya başlamış. Kossuth'a sarılıyor ama bahse girerim ki artık dünyadaki tüm gericilere parasal destek sağlıyor. Palmerston, acımasız ve yalancı ama en çok nefret edip korktuğu güç ise Rusya. küfürbaz yüzsüzlüğü olayların akışındaki her türlü değişikliğe karşı onu koruyor, diye karıştı sohbete Marx. İhanet ederken daha ihanet ettiği esnada birdenbire himayeci olarak ortaya çıkmayı becerebiliyor. Açıkça düşmanı olanı hoşnut edip müttefikini çaresizliğe itebiliyor. Gerektiği anda güçsüze karşı güçlü ile işbirliği yapabiliyor ve kaçarken cesur sözler söyleme sanatını başarıyla uygulayabiliyor. Ona göre halk kitlelerine hiçbir hak tanınmamalı ve onlara verilen fiziksel cezalar tamamıyla gerekli şeyler. Bu arada müze temizlikçisi elinde yumuşak bir bez ve fırça ile mumdan kuklaya yaklaşıp saygı ile eğilerek bakan Palmerston'ın pabuçlarını sildi. Jenny, Carl ve Friedrich kahkahalarına hakim olamadılar. Ve işte huzurlarınızda William Ewart Gladstone'ın ta kendisi. İskoçyalı burjuva, yarı başpiskopos, yarı düzenbaz. Henüz genç, daha 40'ını geçmemiş. Sözde uhrevi dünyaya adanmış, göklerde geziyor. Fiiliyatta ise tamamıyla fani çıkarların peşinde koşan cimrinin teki ve bir politikacıdan daha becerikli, diye yine söze başladı Engels. Yerleştirildiği yerden siyah elbiseli uzun boylu bir adam heykeli güvensiz ve dikkatli bir şekilde bakıyordu. Gaddarlığını açığa vuran kabarık dudaklarının ortaya çıkardığı irade çizgisi, kendini beğenmiş çıkık bir burun, sabırsızlıkla şişmiş burun delikleri ve yana taranmış düz saçların altındaki temiz alın, Protestan papazının orijinalinde de mumdan kopyasında da aynıydı. Anında dikleşebilecek biraz düşük güçlü omuzlar, yumruk halinde sıkılmış ellerin despotik jesti, sanki kaba bir emrin sözlerini sert hareketlerle desteklememek için kendisini zor tutuyor gibiydi. Ve aynı zamanda yapmacıktan kabullenen bir şeyleri beklercesine eğilmiş büyük başı, Glaston'ın karakterinin çelişkili yanlarını çok iyi anlatıyordu. Onun hemen yanında duran tam zıttı, Kraliçe Victoria'nın gözdesi İsrail'i ise başka türlü bakıyordu. Alaycı gözlerle bakan ve İspanyol soylularına benzeyen bu zayıf esmer adamdaki her şey içtenliği, yakıcı bir şöhret düşkünlüğünü ifade ediyordu. Başarılardan şımarmış, sınır tanımayan, arsız ama zeki İsrail'inin politika teşliliği, sabırsızlığı, bir tüccar oğlu olan, atlamak için en uygun anı hazır bir şekilde bekleyen Gladstone'ın içine kapanıklılığını, yapmacıklığını ve hesapçılığını daha çok açığa çıkarıyordu. Carl, olay ve tarih sırasına göre duvar boyunca yerleştirilmiş mumdan figürler arasında en sevdiği şair Shelley'i dikkatlice aradı. İskoçya'nın büyük köylü ozanı Burns ve hayalci Keats gibi Shelley de burada yoktu. Ama Jenny Shakespeare'i gördü. Shakespeare, asık suratlı Swift'in yanı başında dantel kolluk içerisindeki elini kaldırmış bir halde duruyordu. Mumdan Dickens, gizlemediği bir can sıkıntısıyla kalabalığın içerisinde sıkıldıklarını vurgulayan oldukça tanıdık yüzleri fark ediyordu. Tepesine ipekten çorba kasesi devrilmiş gibi duran cılız bir bayan, iyi eğitim görmekten aptallaşmış ağırbaşlı hastalıklı bir genç, kel bir şüpheci, viski seven dumanı tüten tabağının başında duran emekli bir denizci, sivri kafalı bir pinti, süslü püslü yalancı bir sofu, ağır kanlı solgun bir clerk, tüm sevgisini kedilerine veren geçkince yalnız bir kız. Seyirciler Norman istilacılarından çağdaş Windsor'lara dek tarih sırasına göre dizilmiş tüm Britanya hanedanlıklarının kral ve kraliçelerinin mumdan figürleri yanında diğer kuklalara nazaran çok daha uzun süre kalıyorlardı. Kıskanç Elizabeth ve rakibi İskoç kraliçesi karşı karşıya duruyorlardı. Burada da ressamlar mum yardımı ile Maria Stuart'ın idam sahnesini tasvir etmişlerdi. Cellat kırmızı bir sıvının aktığı kesik kafayı kaba bir benzetmeyle elinde tutuyordu. İskoç kraliçesinin oğlu Jacob, İngiliz İskoç tahtının çapkın sarışın bakiresinin ardılı, her ikisini de Westminster manastırının gömütlüğüne gömerek katili ve kurbanını barıştırmış. Müze bu prensibe bağlı kalarak gergin ruhların eski düşmanlıklarını ortadan kaldırmış. Bundan dolayıdır ki pehlivan cüsseli 8. Henry, üçünü ölüm sehpasına gönderdiği altı karısıyla tekrar bir araya getirilmişti. Numaralanmış George'lar, Wilhelm'ler ve Charlotte'lar Büyük Britanya'nın bugünkü kraliçesi Alman Victoria'ya kıskançlıkla bakıyorlardı. Engels, Marx ve karısı bu tuhaf mumdan tarihi geçidi alaycı bir şekilde konuşarak, bakışarak gezdiler. İngilizler Bayan Tussaud'un eserleriyle pek gurur duyuyorlar. Ama bu eserler bana gerçek sanatın parodisi gibi geliyor dedi Jenny. Kötü bir oyun ile bulvar gazeteciliğinin karışımı bir şey dedi Carl. Bu belki de bozulmuş zevklerin gerçek yansıması ve Kraliçe Victoria'nın imparatorluğunun altın dönemini yaşadığının sergilenmesidir diye ekledi Engels. 1850 yılının Ocak ayında Marx, Fransa'daki sınıf mücadelesinin son 2 yıllık kesiti hakkındaki yeni kitabı üzerinde çalışmaya başladı. Düşüncesine göre bu, 1848-1849 devrimlerinin bir vaka inamesi olmalıydı. Karl, Britanya Müzesi'nin sessiz ortamında kitabının her bölümü üzerinde ince ince düşünüyor ve tasarlıyordu. Hayır diye düşünüyordu. Bu yenilgilerle devrim ölmedi. Devrim öncesi geleneklerin kalıntıları henüz keskin bir sınıf çatışması düzeyinde serilemeyen toplumsal ilişkilerin sonuçları öldü. Devrimci Parti'nin Şubat devrimine dek kurtulamadığı kişiler, ham hayaller, fikirler, projeler öldü. Ve onu bunlardan Şubat zaferi değil ancak tüm yenilgiler dizisi kurtarabilirdi. Karl bu düşüncesini yeni çalışmasının girişinde ifade etmeye karar verdi. Kağıda dökerek şöyle ekledi. Kısaca, devrimci gelişme doğrudan trajikomik kazanımlarıyla değil, tam tersine kenetlenmiş, güçlü bir karşı devrim ortaya çıkartarak ve ancak onunla mücadele ederken, devrimci parti gelişerek, gerçek bir devrimci partiye dönüşerek kendisine yol açtı. Dünya gericiliğine meydan okuyan ve yenilgiyi sadece zafere giden yol üzerindeki bir durak olarak gören büyük düşünür, gerçek mücadeleci devrimci bu katı diyalektik sonuçlarla kendini ortaya koymuştu. Marx bu çalışmasında işçi sınıfının siyasi iktidarı tümüyle ele geçirmesi ve o klasik kavramı ilk kez kullanarak proletarya diktatörlüğünü kurması zorunluluğuna işaret etmişti. Devrimci sosyalizmin ve komünizmin devrim sürecinde iflas etmiş küçük burjuva ütopik teorileri karşısında sahip oldukları ayırt edici özelliklerden söz ederken Marx, bilimsel sosyalizmin sürekli devrimlerde kendisini ortaya koyduğunu, proletaryanın sınıfsal diktatörlüğünün ise genel olarak sınıf farklarını yok etmek için gerekli bir geçiş aşaması olduğunu yazdı. Bu arada Marx ve Engels yeni derginin birkaç sayısını çıkardılar. Dergide sadık yandaşları Wedemeyer, Wilhelm Wolff ve diğerlerinin yazıları da yer alıyordu.